Ayrım 13. Ormanın derinliğinde. 29. bölüm. 13 Eylül gecesi Rose Charles de Gaulle havaalanının Air Africa panosu altındaki camlı kapıları açıldığında daha şimdiden siyah kıtaya ayak bastığımı anladım. Uzun boylu kadınlar rengarenk bubularıyla dolaşıyor, diplomatlar gibi giyinmiş son derece ciddi erkekler gözlerini mukavva valizlerinden ayıramıyor, açık renk cellabelli, elleri bastonlu, kafaları sarıklı devler gidiş saatlerini gösteren monitörlerin önünde sabırla bekleşiyorlardı. Afrika'ya giden uçakların çoğu gece kalkar. Bu gece de bankoların önünde gerçek bir kalabalık vardı. Bavullarımı teslim edip yürüyen merdivenden gidiş salonuna çıktım. Gün boyunca eksik malzememi tamamlamıştım. Yağmur geçirmez bir sırt çantası, müşambadan bir panço, parantez içinde Orta Afrika Cumhuriyeti yağmur mevsiminin ortasındaydı, ince pamuklu bir çarşaf nevresim, çok çabuk kuruyan sentetik bir maddeden yapılmış yürüyüş ayakkabıları ve kenarları tırtıklı, çok etkileyici bir bıçak almıştım. Beklenmedik zamanlarda kamp kurmak zorunda kalabileceğimi düşünerek iki kişilik hafif bir çadır edinmiş, sonra da sağlık çantamı sıtmaya, diyareye karşı ilaçlarla, sivrisinek kovucu spreylerle zenginleştirmiştim. Gerektiğinde maymun kızartması ya da şişte antilop yapmaktan kaçınmak, aynı zamanda da karnımı doyurmak için badem ezmelerini, tahıl konsantrelerini, kendi kendine ısınan tabakları unutmamıştım. Bir de muhtemel sorularımı alacağım cevapları kaydetmek için küçük bir kayıt cihazı ile 120 dakikalık kasetler. 11'e doğru uçağa alındık. Yarı yarıya dolu uçakta sadece erkek yolcular vardı. İçlerindeki tek beyaz olduğumu fark ettim. Anlaşılan Orta Afrika turistik bir merkez değildi. Siyahlar yerleşti, tiz ünlemlerle, kaba hecelerle dolu, anlaşılmayan bir dilde konuşmaya başladılar. Orta Afrika'nın ulusal dili Sango konuştuklarını tahmin ediyordum. Bazen Fransızca da konuşuyorlardı. İnişli çıkışlı, kasıntılı, gerçektenlerle, çıngıraklı R'lerle dolu bir Fransızca. Bu beklenmedik lisan karşısında yıldırım aşkına tutuldum. Bir dil böyle telaffuz edilen kelimeleri kadar sesleriyle de ilk kez konuşuluyordu. DC-10 gece yarısı havalandı. Yol arkadaşlarım evrak çantalarını açıp viski ya da cin şişelerini çıkardılar. Bir kadeh ikram ettiler, geri çevirdim. Dışarıda gece ışıldıyor, bizleri değişik bir haleyle kuşatıyor gibiydi. Çevremdekilerin konuşmaları bir ninni gibi geldi. Uykuya dalmakta gecikmedim. Sabahın ikisinde Çad'ın başkenti N'Djamena'ya indik. Lomboz'dan bakınca pistin ucunda iyi aydınlanmamış tek bir bina gördüm. Açık kapıdan ekşi ve sanki aç bir koku uçağın içine yayılıyordu. Dışarıda beyazımsı gölgeler karanlıkta süzülüyordu. Birden her şey kayboldu, yeniden havalandık. N'Djamena bir düş kadar kısa sürmüştü. Sabahın beşinde sıçrayarak uyandım. Bulutların üzerinde gün ışığı parlıyordu. Civamsı parıltılarla yansıyan, çelikten bir buzul gibi gri ve titreşimli bir ışık. Uçak 80 derece yatarak bulutların kalbine daldı. Siyah, mavi, gri katmanlardan geçtik. Sonra da mutlak karanlığa girdik. Ve birden Afrika göründü. Sonsuz orman altımızda yayılıyordu. Uçak alçaldıkça belirginleşen, uçsuz, bucaksız ve dalgalı, zümrüt gibi bir deniz. Bir süre sonra koyu yeşil aydınlandı, farklılaştı. Dağınık saçlar, sakallı tepeler, fokurdayan zirveler gördüm. Nehirler sarıydı, toprak kan kırmızısı. Ağaçlar da serinlik veren kılıçlar gibi titreşiyorlardı. Her şey canlı, keskin, ışıltılıydı. Bu düğün kargaşasında bazen nilüferlerin uyuşukluğunu ya da otlakların sessizliğini hatırlatan daha mat görüntüler, sükunet vahaları göze çarpıyordu. Jungle'ın içine yapılmış küçücük kulübeler görünmeye başladı. Orada yaşayan o bolluk dünyasına ait insanları düşledim. O suyu alınmış yaşamı, hayvan seslerinin kulaklarınızda çınladığı o çelikten sabahları, toprağın o usulca yaşlanmanızın izlerini korumak istercesine ayaklarınızın altında çöktüğünü düşledim. Tüm iniş manevrası boyunca şaşkına dönmüş, öylece kalmıştım. Yengeç dönencesinin yerini tam olarak bilemiyorum ama uçaktan inerken dönenceyi geçtiğimi, ekvatora yaklaştığımı hissettim. Hava artık ateşten bir boraydı. Gök renksiz, sanki sabahki sağanakla yıkanmış gibi olabildiğince saf bir ışıltıyla kaplıydı. En önemlisi de her taraftan yükselen kokulardı. Aşırı ölüm ve hayattan, tomurcuklanma ve çürümeden tuhaf bir karışım oluşturan ağır ve hafif kokular, inatçı ve güçlü kokular. Geliş salonu çıplak betondan, süssüz, özensiz bir bloktan farksızdı. Ortasında iki ahşap masa, masaların gerisinde de yolcuların pasaportlarını ve aşı belgelerini inceleyen silahlı askerler vardı. Ondan sonra da gümrük geliyordu. Üzerinde tüm çantalarınızı açmak zorunda olduğunuz bozuk bir bant. Parantez içinde Glock hala parçalara bölünmüş çantalarıma dağıtılmış durumdaydı. Asker ıslak tebeşirle bir çarpı işareti çizdi, geçmeme izin verdi. Kendimi dışarıda kardeşlerini ya da amcaoğullarını karşılamaya gelmiş şamatacı ailelerin ortasında buluverdim. Rutubet daha da artmıştı. Kendimi sonsuz bir süngere girmiş gibi hissediyordum. Ne tarafa patron? Sert tebessümlü, dev bir siyah yolumu kesmişti. Bana hizmetlerini sunuyordu. Hiç düşünmeden, belki de kafa tutma dürtüsüyle, "Sisamine," dedim. "Beni her zamanki otele götür." Madenin adı, benim blöfüm, Ali Baba'nın anahtarı gibiydi. Adam parmaklarını ağzına götürerek ıslık çaldı. Bir sürü çocuk etrafıma doluşup bavullarıma yapıştı. Adam çocukları hızlandırmak için durmadan "Sisamine, Sisamine" deyip duruyordu. Bir dakika sonra şasisi yere sürten tozlu sarı bir taksinin içinde Bangui yolundaydım. Bangui'nin şehre benzeyen bir yanı yoktu. Daha ziyade derme çatma malzemeyle yapılmış büyük bir köyü andırıyordu. Evler kerpiçten yapılmış, üzerleri oluklu tenekelerle kapatılmıştı. Yol dedikleri sıkıştırılmış topraktı. Üstelik bu koyu kırmızı yol boyunca yürüyen sayısız insan vardı. Parlak göğün altında Afrika renklerinin ikiliğini kavradım. Siyah ve kırmızı, et ve toprak. Şafak yağmurları zemini doyurduğundan yol ışıltılı su birikintileriyle doluydu. Erkekler tüm zarafetleriyle kısa kollu gömlekler, sandaletler giymişlerdi. Tembel tembel ama yükselmeye başlayan ısının altında kahramanca yürüyorlardı. Ama asıl kadınlar vardı. Çıkınlarını kafalarının üzerinde yapraksız çiçekler gibi taşıyan, tapılacak kadar güzel, dik ve uzun, gururlu gövdeler. Boyunları zarif bir gerdanlığa benziyordu. Yüzlerinde yumuşacık ve kararlı bir ifade vardı. Üstleri koyu, altları beyaz, uzun, çıplak ayakları da insanın hislerini dümdüz edecek kadar çekiciydi. Kıyamet günü göğünün altındaki narin, yabani silüetler şimdiye kadar gördüğüm en güzel manzarayı oluşturuyorlardı. "Sisamina çok para," diye şakalaştı şoförün yanında oturan rehberim. Baş parmağını işaret parmağına sürtüyordu. Gülümseyip başımı salladım. Bir novotelin önüne gelmiştik. Dev ağaçların altında grimsi bir badanayla boyanmış ahşap balkonlu bir bina. Genç Afrikalıya Fransız frankları verip otele girdim. Bir gecelik ücreti peşin ödedim. Sonra da 1000 Fransız frangını ormandaki serüvenimi karşılayacak kadar CFA frangına çevirdim. Zemin katında egzotik bahçenin ortasında yüzme havuzunun göründüğü geniş bir iç avluya bakan odama götürüldüm. Omuz silktim. Turkuaz renkli havuz bir yağmur mevsiminde tersane havuzlarını andırıyordu. Odam uygundu, geniş ve aydınlık. Dekorasyon biraz kişiliksizdi ama neden bilmem renkler kahverengi, toprak rengi beyaz, bana Afrika'ya özgü geldi. Havalandırma uğulduyordu. Masanın çekmecelerini karıştırdım ve bir Orta Afrika Cumhuriyeti telefon rehberi buldum. 30 sayfalık bir kitapçık. SİSAM'in genel müdürlüğünün numarasını çevirdim. Personel müdürü olduğunu söyleyen Jean-Claude Bonafé adlı biriyle konuştum. Gazeteci olduğumu, pigmeler hakkında bir araştırma yapmaya hazırlandığımı söyledim. Madenlerin de yüzlercesinin aka pigmelerin topraklarında bulunduğunu biliyordum. Oraya gitmeme yardımcı olabilir miydi? Afrika'da beyazlar arası dayanışma hiç tartışılmayacak bir değerdir. Bonafé hiç tereddütsüz beni ormana kadar bırakacak bir araba temin etmeyi, yanıma da tanıdık bir rehber vermeyi önerdi. Aynı zamanda da beni uyarmadan edemedi. Sisamin madenlerine yaklaşmak kesinlikle yasaktı. Genel müdürü Otto Kiefer adında biri şantiyelerde yaşıyor ve astığı astık, kestiği kestik biriydi. Bitirirken bir sır verircesine sesini alçalttı. Kaldı ki Kiefer size yardım ettiğimi duyarsa başım derde girer. Bonafé öğlene doğru bürosuna gitmemi, böylelikle ayrıntıları konuşmamızı önerdi. Kabul edip kapattım. Bengü'deki Fransızlardan bazılarına telefon ettim. Cumartesi olmasına rağmen herkes çalışıyor görünüyordu. Maden yöneticileriyle, tomrukçularla, Fransız Büyükelçiliği yetkilileriyle konuştum. Bu köklerinden kopmuş, yıpranmış, gençliklerini tropiklerde harcamış Fransızlar benimle konuşmaktan mutlu oluyorlardı. Sorularımı ustalıkla yönlendirerek durumun açık bir resmini çıkarmayı ve Otto Kiefer hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmayı başardım. Kiefer, Orta Afrika Cumhuriyeti'nin en güney ucuna yani Kongo, Zaire ve Gabon'a kadar uzanan dev ekvator ormanının ya da büyük yeşilin başladığı bölgeye dağılmış 4 madeni yönetiyordu. Şimdi Orta Afrika Cumhuriyeti'nin hesabına çalışıyordu. Herkesin dediğine göre maalesef damarlar kurumuştu. Orta Afrika Cumhuriyeti'nde artık yüksek kalitede elmas yoktu. Ama yine de dostlar alışverişte görsün diye kazmaya devam ediyorlardı. Oysa ben kaliteli taş yokluğunu açıklayacak bilgilere sahiptim. Tüm konuştuğum kişiler istisnasız bana Kiefer'in acımasızlığını, şiddetini doğruladılar. Artık yaşlanmış olmasına, 60'ını devirmesine rağmen her zamankinden daha tehlikeliydi. Adamlarını daha iyi denetleyebilmek için ormanın derinliklerine yerleşmişti. Kiefer'in kaçakçılığın bir numarası olduğundan kimsenin kuşkusu yoktu. Bitkisel karanlıkların ardına saklanmasının nedeni serbestçe çalışabilmek, tıraşlanmamış taşları ayıklayarak leyleklerin aracılığıyla arkadaşı Böhm'e göndermekti. Kiefer'i ormanın ortasında bulmakta, karşısına çıkmakta ya da koşullara göre leylekleri aramaya gidişine kadar izlemekte kararlıydım. Böhm'ün ölmüş olmasına rağmen Çek'in kurye sisteminden vazgeçeceğini sanmıyordum. Leylekler henüz Orta Afrika'ya varmamışlardı. Demek Kiefer'i madenlerin ortasında yakalamak için yaklaşık 8 gün vardı önümde. Saat 11'e gelmişti. Ceketimi giydim ve Bonafé ile buluşmaya gittim. 30. Bölüm. Sisam'in genel müdürlüğü kentin güneyindeydi. Dev ağaçların gölgesinde kıvrılan, uzun, kırmızımsı caddelerde taksiyle 10 dakika kadar gittik. İnsan Bengü'de bir sokağın ortasında geniş ve kan rengi karıklarla çizilmiş, gerçek orman parçalarını ya da bitkilerin saldırısına uğramışçasına bir fil sürüsünün ayakları altında kalmışçasına yıkık bina enkazına rastlayabilir. Sisami'nin büroları çiftlik evine benzer ahşap bir binaydı. Binanın önünde üzerleri lateritle Afrika toprağı kaplı 4x4'ler duruyordu. Danışmaya adımı verdim. Topluca bir kadın koridor boyunca bana eşlik etti. Kırıtışını izleyerek yürüdüm. Jean-Claude Bonafé 50 yaşlarında, saçları dökük, şişmanca bir beyazdı. Üzerinde gök mavisi bir gömlek ile ham kumaştan bir pantolon vardı. İlk bakışta onu herhangi bir Fransız yöneticiden ayırt eden bir özelliği yoktu. gözlerindeki delice bakışın dışında. Ani kahkahaları ve can sıkıcı düşünceleriyle adam içten kemirilmişe, endişeyle kavrulmuşa benziyordu. Gözleri cam gibi parlıyor, uzun ve şatafatlı dişleri sonsuza dek donmuş bir sırıtışla alt dudağına dayanıyordu. Tropiklerin karşısında yenilgiyi kabul etmeye hazır değildi. Küçük ayrıntılar, ufak ve değerli Paris kokuları eşliğinde tropikal yozlaşmaya karşı koyuyordu. "Sizinle tanıştığıma gerçekten sevindim," diye söze girişti. "Daha şimdiden röportajınız üzerinde çalıştım. Güvenilir bir rehber buldum. Lobaye bölgesinde biri. Burada çalışanlardan birinin kuzeni." Yontulmamış, ağaçtan yapılmış, üzerine tek tek Afrika heykelciklerin dizildiği çalışma masasının arkasına oturdu. Sonra da manikürlü elini arkasındaki duvara asılı Afrika haritasına uzattı. "Aslına bakarsanız," dedi, "Orta Afrika Cumhuriyeti'nin en çok bilinen bölgesi güneyidir. Başkent Bangui burada olduğu için. Bütün zenginliklerin kaynağı yoğun ormanlar burada başladığı için. Bir de tabii Orta Afrika'nın en önemli kabilesi Mebakaların, Bokassa da bu kabiledendir, toprakları burada olduğu için. Sizi ilgilendiren bölge ise daha da güneyde, ülkenin güney ucunda, Mebaki'nin de ötesinde." Bonafé haritanın üzerinde dev boyutlarda bir yeşilliği gösteriyordu. O bölgede ne yola benzer bir çizgi vardı, ne de patika, ne de bir köy. Hiç, yeşilden başka hiç. Sonsuzluğa uzanan orman. "İşte bizim madenimiz de burada," diye sürdürdü konuşmasını. "Kongo'nun biraz üzerinde. Aka pigmeleri topraklarında. Büyük siyahlar o topraklara asla girmez. Korkudan ödleri patlar." Beynimde bir görüntü oluştu. Karanlıkların efendisi Kiefer, yanında koca bir ordu olsa ormanda olduğu gibi güvende olamazdı. Onun nöbetçileri ağaçlar, hayvanlar ve masallardı. Ceketimi çıkardım. Burası aşırı sıcaktı. Havalandırma çalışmıyordu. Bonafé'ye bir göz attım. Gömleği terden sırılsıklamdı. Devam etti. "Ben şahsen pigmelere hayranlık duyuyorum. Neşe ve gizem dolu, olağanüstü bir halk. Oysa orman daha da olağanüstü." Parantez içinde gözleri hayranlığını gösteriyor, şişe kırığı biçimi dişleri aralanıyor, sonsuz mutluluğunu belirtiyordu. "O evrenin nasıl işlediğini bilir misiniz Monsieur Antoch? Bütün yeşil hayatını ışıktan alır. Kalın dalların arasından, damlalıkla gelen aydınlıktan." Parantez içinde Bonafé tombul parmaklarıyla bir çatı kurdu, sonra da bir sır verecekmişçesine sesini alçalttı. "Bir ağaç devrilmeye görsün, küt. Güneş ışıkları açılan boşluktan içeri dolar. Bitkiler ışınları yakalar, alabildiğince büyür. Deliği tıkar. İnanılmaz. Yerde yıkılmış ağaç toprağı gübreler, yeni bir kuşak doğurur. Böyle gider. Orman duyulmadık bir şeydir Monsieur Antoch. Yoğun, kalabalık, öldürücü bir dünyadır. Kendi temposuyla, kendi kurallarıyla ve kendi sakinleriyle kendine özgü bir evren. Binlerce değişik bitki cinsi, onların altında binlerce çeşit omurgalı, omurgasız." Bonafé'ye düşük omuzlarının arasına gömük, korkunç ve bal mumu gibi yüzüne bakıyordum. İstediği kadar dirensin, tropiklerin uyuşukluğuna gömülüyordu, eriyordu. "Orman tehlikeli midir?" Bonafé kıkırdadı. "Bakın, evet," diye cevap verdi. "Oldukça tehlikelidir. Özellikle de böcekler. Çoğu hastalık taşır. Kinine dirençli, hırçın, inatçı bir tür sıtma ya da kemiklerinizi yuvalarından uğratacak kadar yüksek ateşe neden olan sivrisinekler vardır. Isırıklarıyla korkunç kaşıntılara neden olan böcekler. Yollarının üzerinde ne varsa yıkıp geçen karıncalar. Damarlarınıza tümüyle tıkayana dek lifler sokuşturan kurtçuklar vardır. Başka pislikler de, mesela ayak parmaklarınızı kemiren pireler ya da kanınızı emen vampir sinekler. ya da etlerinizin içine yumurtlayan çok özel kurtlar. Kafa tasımda bir sürü vardı. Kafa derimin altında kazmalarını, sürtünmelerini, ilerlemelerini hissediyordum. Sizinle konuşan birinin göz kapakları altında yürüdüklerini görmek de mümkündür. Parantez içinde Bonefe güldü. Kendi çıkardığı sonuçlara kendi şaşırmış gibiydi. Doğru, orman oldukça tehlikelidir. Ama bütün bu anlattıklarım kazadır, istisnadır. Fazla endişelenmeyin. Orman harika bir şeydir Monsieur Antok, harika. Bonefe telefonunu kaldırıp Sango dilinde bir şeyler söyledi. Sonra bana bakıp sordu. Ne zaman yola çıkmak istiyorsunuz? Olabildiğince çabuk. İzin belgeniz var mı? Ne izni? Adamın göz bebekleri büyüdü. Sonra Bonefe yeni bir kahkaha patlattı. Ellerini birbirine vurarak tekrarladı. Ne izni? Çizgileri terden parıldıyordu. Alaylı gülüşler atarken bir yandan da cebinden ipek bir mendil çıkardı, sonra da açıkladı. Elinizde bakanlık izni olmadan şuradan şuraya gidemezsiniz. En dar patika, en küçük köy bile polis karakollarının denetimi altındadır. Ne yapalım? Afrika'da yaşıyoruz. Başımızda da hala askeri bir yönetim var. Üstelik son günlerde karışıklıklar, grevler falan da oldu. Onun için Enformasyon ve Ulaştırma Bakanlığından bir izin istemeniz gerek. Kaç günde verirler? Korkarım en az 3 günde. Üstelik başvuruyu yapmak için pazartesiyi beklememiz gerekecek. Ben kendi adıma başvurunuzu bakan nezdinde desteklerim. Melez'dir, iyi bir dost. Parantez içinde Bonefe bunu sanki iki olgu birbirine bağlıymış gibi söylemişti. İşlemlerinizi hızlandırmaya çalışırız. Bunun için önce kimlik fotoğraflarınızı ve pasaportunuza ihtiyacım olacak. Parantez içinde istemeye istemeye sözünü ettiklerini verdim. Bunların arasında Sudan için aldığım, artık gereksiz olan vizeden kopardığım 2 fotoğrafım da vardı. O belgeyi alır almaz kapı vuruldu. İri yarı bir siyah girdi. Yüzü yuvarlak, burnu yassı, gözleri patlaktı. Cildi kösele gibiydi. 30 yaşlarında görünüyordu. Üzerinde mavinin hakim olduğu bir cellebe vardı. Gabriel, dedi Bonefe, sana Louis Antoch'u tanıtayım. Fransa'dan gelen bir gazeteci. Pigmeler hakkında bir araştırma yapmak için ormana gitmek istiyor. Belki ona yardım edebilirsin. Gabriel gözlerini bana dikti. Bonefe de bana döndü. Gabriel Lobayeli'dir. Bütün ailesi ormanın sınırında yaşıyor. Dev siyah, patlak gözleriyle, dudağındaki tebessümle bakmaya devam ediyordu. Beyaz olanı devam etti. Gabriel kağıtlarınızı bakanlığa götürecek. Kuzenlerinden biri orada çalışıyor. İzniniz hazır olur olmaz emrinize bir 4x4 vereceğim. Çok teşekkür ederim. Bana teşekkür etmeyin. Araba hiçbir işinize yaramayacak. Mebaiki'den 30 kilometre sonra orman başlar. Yol falan kalmaz. Sonra maden bölgesine kadar yaya gitmeniz gerekecek. Yaklaşık 4 günlük bir yürüyüşü göze almanızı öneririm. Madene kadar yol açmadınız mı? Bonefe kıkırdadı. Yol mu? Parantez içinde siyah deriliye döndü. Yollar diyor Gabriel. Parantez içinde yeniden bana döndü. Çok komiksiniz Monsieur Antoch. Karşılaşacağınız jungle hakkında en ufak bir fikriniz bile yok. O bitki örtüsünün herhangi bir yolu haritadan silmesine birkaç hafta yeter. O sarmaşık kargaşasında yol açmaktan yıllar önce vazgeçtik. Üstelik, haydi bilmiyorsanız söyleyeyim. Elmas oldukça hafif bir yüktür. Taşımak için kamyonlara, gelişmiş malzemeye ihtiyaç olmaz. Yine de madene mekik dokayan bir helikopterimiz var. Ama helikopteri sadece kendi personelimiz için kullanıyoruz. Karanlık sularda süzülen bir yılan balığı gibi dudaklarının ucunda bir tebessüm belirdi. Hem ormanın içlerine ulaştığınızda bizimkilerden yardım istemenin de bir anlamı olmaz. Madenciler ağır koşullarda çalışır. Ustabaşımız Clement bunağın tekidir. Kiefer'e gelince sizi daha önceden uyarmıştım. Yanına yaklaşmayın. Kısacası madenin uzağından geçin ve misyona gidin. Misyon mu? Ormanın daha içlerinde Alsakali bir rahibe bir dispanser kurdu. Orada pigmeleri tedavi edip eğitiyor. Oralarda yalnız başına mı yaşıyor? Evet, ayda bir kez erzakını tamamlamak üzere Bengü'ye gelir. Helikopterlerimizi kullanmasına izin veriyoruz. Sonra hamallarıyla birlikte bir aylığına gözden kaybolur. Eğer aradığınız sükunetse bundan iyisini bulamazsınız. Bundan daha geri bir yer düşünülemez. Rahibe Pascale size en ilginç Aka kamplarının yerini söyleyecektir. İşinize gelir mi? Derin jungle, pigmelerin koruduğu bir rahibe, gölgelerin ortasında da Kiefer. Afrika çılgınlığı başımı döndürmeye başlamıştı. Son bir isteğim olacak. Sizi dinliyorum. Bana otomatik bir tabanca için 45'lik mermi bulabilir misiniz? Bonefe, sanki gerçek maksadımı anlamak istermişçesine kuşkuyla baktı. Gabriel'le bir an bakıştıktan sonra cevap verdi. Sorun olmaz. Bonefe avcunun içiyle masaya vurdu, sonra Gabriel'e döndü. İyice anlaşıldı mı Gabriel? Monsieur Antoc'u ormanın sınırına götüreceksin. Ondan sonra da kuzenine ona misyona kadar rehberlik etmesini söyleyeceksin. Dev zenci başını salladı. Gözlerini benden ayırmamıştı. Bonefe onunla bir öğretmenin öğrencisiyle konuştuğu gibi konuşuyordu. Oysa Gabriel hiç zorlanmadan aklına gelecek bir fikirle ikimizi de suya götürüp susuz getireceklere benziyordu. Zekası Hinoğlu Hin bir böcek gibi boğucu sıcakta yüzüyordu sanki. Bonafé'ye teşekkür edip Kiefer konusuna geri döndüm. Baksanıza, müdürünüzün böylesine bir batağın ortasına yerleşme fikri size de tuhaf gelmiyor mu? Bonefe yine sırıttı. Bu olaya hangi taraftan baktığınıza bağlı. Elmas madenciliği son derece ciddi bir denetim gerektirir. Üstelik yönetim konusunda Kiefer'e sonuna kadar güvenebilirsiniz. Bir soru daha sordum. Max Böhm'ü tanımış mıydınız? İsviçreli mi? Hayır, şahsen tanımadım. Ben buraya 1980 yılında onun Orta Afrika Cumhuriyeti'nden ayrılmasından sonra geldim. Sisamine'nin Çek'ten önceki yöneticisiydi. Tanıdıklarınızdan biri miydi? Özür dilerim ama buradaki herkese göre Böhm, Kiefer'den çok daha betermiş. Bu da az bir şey değil. Parantez içinde omuz silkti. Ne yapalım dostum? Afrika insanı canavarlığa itiyor. Max Böhm Afrika'dan hangi koşullarda ayrılmış? Hiçbir fikrim yok. Sanırım sağlığıyla ilgili bir sorun ya da bokassayla. Belki de her ikisi. Gerçekten hiç bilmiyorum. Bay Kiefer İsviçreli ile ilişkisini sürdürmüş olabilir mi? İşte bu soru fazla olmuştu. Bonefe gözleriyle beni süzdü. Her bir göz bebeği düşüncelerimin derinliklerine yoğunlaşmış gibiydi. Cevap vermedi. Huysuzca gülümseyip ayağa kalktım. Kapının eşiğindeyken Bonefe sırtımı sıvazlayıp tekrarladı. Sakın unutmayın dostum. Kiefer hiçbir şey bilmemeli. Büyük ağaçların gölgesinde yürümeye karar verdim. Güneş yükselmişti. Çamur yer yer kurumuş, tozlar kızıl bir boya gibi uçuşuyordu. Ağaçların ağır tepeleri rüzgarın soluğuyla usulca sallanıyordu. Birden omuzumda bir el hissettim, döndüm. Gabriel, yüzü tebessümden yüz yuvarlak, karşımda duruyordu. Ciddi bir sesle konuştu. Patron, sen pigmelerle benim, kaktüslerle ilgilendiğim kadar ilgileniyorsun. Oysa ben sana Max Böhm ile Otto Kiefer'den bahsedebilecek birini tanıyorum. Yüreğim durur gibi oldu. Kim? Babam. Parantez içinde Gabriel sesini alçalttı. Babam Max Böhm'ün rehberiydi. Ne zaman görebilirim?
Yarın sabah. Bengü'de olacak.
Zaman kaybetmeden Novotel'e gelsin. Onu bekleyeceğim.